Ayrım 22. Karşı. Ad olarak. Ad türünde. Bir şeyin önünün, asıl alınan yüzünün ilerisi. Karşıda oynayan çocuklar çok eğleniyorlar. Yol, deniz, ırmak ve benzerinin öbür kıyısı ya da yanı. Karşıya geçmek için bütün gün uğraştılar. Ön, kat, huzur. İkisi birden müdürün karşısına çıktı. Sıfat göreviyle. Bulunan yere göre önde, ileride olan. Karşı kıyıdan kahkahalar yükseliyordu. Karşı dağları duman bürümüş. Karşıt, zıt, muhalif. Karşı takımın oyuncuları çok güçlüydü. Karşı görüşte olanlar çoğunluktaydı. İlgeç göreviyle A, E karşı. Yüzünü bir şeye doğru çevirerek. Denize karşı çay içiyorlardı. Bahçeye karşı oturduk. Hakkında, için, ilgili olarak. Babasına karşı saygılıydı. Çocuğa karşı pek anlayışlı davranmıyordu. Doğru, yakın, sularında. Sabaha karşı babam geldi. Belirteç göreviyle karşı çıkmak. Dışarıdan gelenleri karşılamaya gitmek. Ordumuz dağı aşınca işaret verin ki karşı çıkalım. Bir düşünceye katılmamak, cephe almak. Kim gençlerden yana, kim gençlere karşı çıkıyor belli değil. Karşı durmak, direnmek, dayanmak, boyun eğmemek. Benim gibi canavara karşı duramazsın. Karşı gelmek, boyun eğmemek, baş kaldırmak. Çocuk babasına karşı geliyor. Uyarı. Belirteç ve ilgeç kullanımlarının karşılaştırılmaması için bir uyarı daha yapmak gerekir sanıyorum. Yine iki tümcü kurup karşılaştırarak yapayım bu uyarıyı. Babasına karşı saygılı davranır ile babasına karşı geliyor tümcelerini karşı sözcüğünün konumu ve işleyişi bakımından karşılaştıralım. Karşı sözcüğünün bir kolu varsa ilk tümcede onu ne yana doğru uzattığını sezebiliyor musunuz? Babasına döndü değil mi kol? İlgecin solculuğu bu. Bir de ikinci tümceye bakalım şimdi. Karşı sözcüğünün sanal kolu bu kez gelme eylemine yöneldi. Geliyor hem eylem hem yüklem. Bu durumda belirteç tümleci olmaz mı? Karşı. Olur. İşte bu. Ama. Fakat, amma, lakin, ne ki, ne var ki, buna karşılık. Bağlaç göreviyle. Aykırı, karşıt, uyumsuz tümceleri bağlar. Karşıt, aykırı, uyumsuz anlamlarını kazanır. Bu ev güzel ama küçük. İkincisi, birincinin koşulu olan iki tümceyi bağlar. Koşul anlamı kazandırır. İzin veririm ama kardeşini de götürürsen. Kardeşini götürmezsen gidemezsin. Yaz ama dolma kalemle. Dolma kalemle yazma koşuluyla yazabilirsin. İkincisi, birincisinin uyarısı olan iki tümceyi bağlar. Uyarı anlamı kazanır. Bu işi yaparım ama bu sana pahalıya patlar. Git ama karşıya geçerken dikkat et. İkincisi, birincinin sonucu olan iki tümceyi bağlar. Kapıyı açtım ama kimse yoktu. O kitabı okudum ama anlayamadım. İkincisi, birincisinin açıklayıcısı olan iki tümceyi bağlar. Sen onu seviyorsun ama o serserinin biri. Pekiştirme yapar. Mavi ama mutlaka mavi olsun. Onu hiç ama hiç sevmiyorum. İlgeç göreviyle dikkat çekme. Kızarım ama. Döverim ama. Uyarı. Bu sonuncuyu neden bağlaç saymadığımızı açıklamaya gerek var mı? Bağlaç olması için amanın öbür yanında bağlayacağı bir başka öğe daha olmalı değil mi? Bağlanacak en az iki şey yoksa bağlama işlemine de bağlaçlık görevini yapacak bir sözcüğe de gerek yok. Üstelik kızarım ama, döverim amalardaki amalar ilgeç karakteri göstererek kendisinden önceye yönlendiriyor dikkati. Ancak belirteç zarf göreviyle olsa olsa güçlükle en çok en erken şu sıralarda. Bu araba ancak 1 milyar eder. Olsa olsa. Ancak ilkokulu bitirebilmiş. Güçlükle. Seni ancak haftaya arayabilirim. En erken. Evden geç çıkmış, ancak gelir. Şu sıralarda. Eylemi kendisinden sonra gelen sözcükle sınırlar, yalnızca, sadece, bir tek anlamındadır. Bu problemi ancak sen çözebilirsin. Başımın ağrısı ancak ilaçla geçiyor. Bağlaç göreviyle. Amanın işlevlerinde kullanılır. Gelirim ancak hemen değil. Uyarı. Gördüğünüz gibi ancak sözcüğünün ilgeç görevi yok. Kimi öğretmenler yalnızca sadece anlamındaki kullanımı ilgeç saymakta. Olabilir mi diye bir bakalım. İlgeç görevini ayırt etmek için birkaç ölçüt koymuştuk. İlişkiyi kendisinden önceki sözcükle kuracak ve bu sözcükle öbek oluşturacak. İki ölçütü birden aramasak da birini bulmalıyız ki ilgeç diyebilelim o kullanıma. Bizi ancak o kurtarabilir tümcesini, bu amaçla bir bakalım şimdi. Ancak sözcüğü kendisinden önceki biz kavramını değil, kurtarma eylemine yöneldi ve bu eylemi o dediğimiz kişiyle sınırladı. Yukarıdaki örneklerde bu amaçla incelenebilir. Başka örneklere de bakılabilir. Eyleme yönelik sınırlama, belirleme görevinin adını biliyoruz. Belirteç. Öyleyse burada ilgeç olan bir ancak söz konusu yok. O görevin adı belirteç. Uyarı. Bu ikinci uyarıya ne gerek var diyor musunuz? Bağlaç ve ilgeç görevlerini nasıl kolayca ayırt edebileceğimizi söyleyeceğim. Daha doğrusu birçok kez söyledim, bir kez daha anımsatacağım. Bağlaç görevi için terazi şarttır. Bağlanacak iki ayrı şey yoksa bağlaçlıktan söz edemeyiz. İlgeç görevi içinde sözcüğün sanal kolunun kendisinden önceye uzanması. Bir işaret daha söyleyeyim. Ama, fakat, lakin, ancak ve benzeri sözcükler bağlaç görevindeyken kendilerinden önce noktalı virgül konur. Bu kurala uygun yazılmış bir yazıda noktalı virgül bile ele verebilir bağlaçlık görevini. Farkındasınız, ben özen gösteriyorum bu noktalı virgülü kullanmaya. Lütfen siz de gösterin. Melih Cevdet Anday'ın bir yazısını anımsıyorum. Noktalı virgülün nasıl kullanılacağını bilmeyen, Türkçe bildiğinden söz etmesin diyordu. Tam böyle olmayabilir. Ancak bu anlamda bir söz. Yalnız. Ad olarak, yanında başkası olmadan, bugün yalnızım. Yalnızlar rıhtımı attamlaması. Sıfat göreviyle, yanında başkası bulunmayan, kimsesiz. Yalnız insanlar, tepedeki yalnız ev. Belirteç göreviyle, yanında başkası olmadan, bu problemi yalnız çözdüm. Çocukları evlenince kadın yalnız kaldı. Eylemi kendisinden sonra gelen sözcükle sınırlar. Bir tek sadece anlamındadır. Beni yalnız sen anlayabilirsin. O yalnız kendisini sever. bağlaç göreviyle amanın işlevlerinde kullanılır. Dersi bir daha anlatırım, yalnız iyi dinleyeceksin. Fotoğraf güzel, yalnız biraz soluk. Uyarı. Bu uyarılara alıştınız artık. Sıkıldıysanız affınızı diliyorum. Yalnız sözcüğünü yalnız diye yazan birçok kişi bulunduğunu biliyorum. Konumuz yazım değil ama bu sözcüğü tek başına ele alıp üstünde dururken yazımına da değinmek istedim. Sanıyorum yalnız ve yanlış sözcüklerinin bir biçimde karıştırılmasından doğuyor sözüne ettiğim yanlışlık. Yalnız, yalından gelir. Yalın, ız. Yalnız. Orta hece vurgusuz olduğu için orta hecedeki kalın ı ünlüsü düşüyor. Ötekinin açılımını da yapalım. Onun gidişi şöyle. Yanmak, yanılmak, yanılış. Yanmak sözcüğünün anlamına çocuk oyunlarında hata yapan çocuğa yandın dendiğini düşünerek ulaşabilirsiniz. Vurgusuz orta hece ünlüsü konumundaki ı yine düşüyor. Yanılış, yanlış oluyor. Bağlaç belirteç ayrımının nasıl yapılacağı ile ilgili bir şey söylemeyeceğim burada. Çünkü söyleyeceklerim ancak sözcüğünün sonundaki açıklamayla aynı. Da, de. Şu ayrı yazılması gereken da, de, de sıra. Çocukluğumuzdan beri bize öğretilen iki çeşit da, de var. Neredeyse bütün okul kitaplarında ve bütün öğretmenlerin dilinde bu ayrım. Ek olan de, bağlaç olan de diye yapılır. Ek olan de nedir? Artık çok iyi biliyoruz. Sözcüğü ya da sözü dolaylı tümleç görevine sokan eklerden biridir. Hani üç çeşit dolaylı tümleç vardı ve ekleri de şunlardı ya. Bunlardan ortadaki a-e, da-de, dan-den. Şimdi göreceğimiz bu değil, öteki. Bağlaç olan mı diyeceksiniz? Evet. Ama yalnız bağlaç değil, aynı zamanda ilgeç de olabiliyor o. Da-de. Bize söylenmesi ihmal edilen şey de bu. Hatta belki bağlaç olmaktan daha çok ilgeç oluyor. Bir türlü ayrı yazamadığımız bu da, de ile başımız belada. En olmadık yerlerde ayrı yazılması gerekirken bitişik yazılan bir da, de ile karşılaşabiliyoruz ve bu durumdan kurtulmak için ne yapmamız gerektiğini bilemiyoruz. Ünlü uyumlarına uyuyor olması yanıltmamalı. Bu da, de ek değildir. Bağımsız bir sözcüktür. Dolaylı tümleç görevinde bulunmayan, ek olmayan bütün da, de'ler ayrı yazılır desek bitişik yazılmaları önleyebilir miyiz? Bitişik yazdığımızda bağımsız bir sözcüğün bağımsızlığına el koyup eke indirgemiş oluyoruz onu çünkü. Öyleyse bir de bunu deneyelim. Akıllarda tutulacak kural olarak belirginleştirelim. Herhangi bir da, de eğer bir şeyin içinde, üzerinde anlamını taşımıyorsa ayrı yazılmalıdır. Buna yazım kuralları konusunda yeniden döneceğiz. Uyarı. Ünsüz uyumuna uymaz. Ta, te biçiminde asla kullanılamaz. İlgeç göreviyle. Tümceyi genişletme. Kendisinden önceki sözcükle ilişki kurar. Eylemi ilişki kurduğu sözcük yönünden genişletir. Bu, kendinden önceki sözcükle ilişki kurmanın, ilgecin tipik davranışı olduğunu unutmayalım. Sana buradan bir kalem de alalım. Aldıklarımıza kalemi de ekleyelim. Sana da buradan bir kalem alalım, başkalarına aldığımız gibi. Sana buradan da bir kalem alalım, başka yerlerden aldığımız gibi. Sana buradan bir de kalem alalım, başka şeyler aldığımız gibi. Pekiştirme. Resim de resim olmuş yani. Masada masaymış ha. bağlaç göreviyle neden-sonuç ilişkisi kurar. Okula gitmedi de babası ona kızdı. Ama gibi karşıtlık ilişkisi kurar, kızgınlık, kırgınlık anlamı katar. Geldi de uğramadı. Baktı da bir laf etmedi. İkincisi, birincisinden hemen sonra yapılacak iki eylemi bağlar. Çocuğa bir bakayım da geleyim. İkincisi, birinciye karşın yapılan iki eylemi bağlar bile anlamındadır. Artık çalışsan da anlamı kalmadı. Arasa da artık bir şey değişmez. Birincinin yeter sayıldığı, ikincinin önemsiz görüldüğü iki tümceyi bağlar. Sağlıklı olduğunu bileyim de yılda bir kez görmeye razıyım. Gelsin de ne zaman gelirse gelsin. İkincisi, birincinin yerine geçirilen iki eylemi bağlar. Bu kitabı alın da üç defter verin. Dün aldığını götür de bir numara büyüğünü al. Da, de'den önce ya da sonra virgül konmaz. Daha doğrusu hiçbir noktalama işareti konmaz.